Ayrım 25.
Sayfa 238. Kardeşini gördü. Şimdi metropolit tahtının yanındaki yüksek kürsüye çıkıyordu. Ceketinin cebinden bir tomar kağıt çıkarmıştı. Kaptan Mihal'in yüreği çöreklenmiş bekliyordu. Öğretmen konuşmaya başladı. Başlangıçta kekeledi, bir iki öksürdü, çuvalladı. Sesi duyulmuyordu. Ama yavaş yavaş ısındı, açıldı. Gırtlağı, hançeresi formuna girdi. İstanbul surları dikildi gözler önüne. Ayasofya'nın kampanaları öfkeli yankılar bıraktı. Irkın kaderinin en son yürüyüşü başladı kilisenin içinde. İstanbul surlarının çevresindeki hendekler kanla doldu. Dana bile yüzebilirdi bu kan derelerinde. İmparator Konstantinos göründü. Tepsideki kolivayı dağıttı cemaate. Herkes gördü onu. Kanlar içindeydi. Sonra günlük dumanları içinde kilisenin kutsal kapısından girip gözden kayboldu. Kaptan Mihal gözlerini kuruladı. Birden buğulanıvermişti gözleri. Kardeşine baktı. Nereden bulmuştu bu ateşi titroz? Bu gözlükler, bu daracık pantolon, bu kambur sırt nasıl sığdırabilmişti böylesine yüce bir ruhu? Ve titroz karşıdaki Meryem Ana ikonuna dönüp, ''Ağlama kutsal kadın, ağlama. Zamanla gene bizim olacak senin kentin.'' diye haykırınca metropolit kucağını açmış, titroz da açılan kucağın içine düşüvermişti. Kucaklaşmış, sarmaş dolaş ağlıyorlardı. Çevredeki cemaat kendinden geçmiş, bir ağızdan ağlayıp dövünmeye başlamıştı. Titiros yanındaki sıraya dayandı. Gözlüklerini sildi, dönüp çevresine baktı. Erkeklerin arkasında duran kadınların arasında karısı Vangelio'yu aradı. Acaba gelmiş miydi kendisini dinlemek için? Göremedi. Sıraya çöküverdi, yığılıverdi oracığa. Ayin bitmişti. Kaptan Mihal kardeşine sokuldu. ''Bizi utandırmadın.'' dedi. Titiros'un içindeki ateş daha sönmemişti. Türkler İstanbul'a girmişler, talan başlamıştı. Duymadı söyleneni. ''Bir şey mi dedin Mihal?'' dedi. ''Hiç.'' diye karşılık verdi kaptan. Birkaç adım yürüdüler. Öğretmen Titiros yorulmuştu. Ağır ağır, keyifsiz evine doğru yöneldi. Kaptan Mihal yan gözle ona baktı. Evlendiğinden bu yana nasıl da eriyip tükenmişti. Kamburu daha da çıkmış, bacakları çarpılmaya başlamıştı. ''Evde durumlar iyi mi?'' diye sordu alçak sesle. Titiros hemen karşılık vermedi ama kardeşinin sorusunu iyice duymuş, İstanbul birden yok olmuş, kafasının içinde yıkılmış gitmişti. Yüreğindeki kutsal ateş sönüvermişti. ''Yaşamak değil bu benimkisi Mihal.'' dedi az sonra. ''Niye? Ne yapıyorlar sana?'' ''Hiç. Konuşmuyorlar, küfür, hakaret etmiyorlar, sadece susuyorlar. İkisi de bana bakıp bakıp susuyorlar. Arkamı dönünce de gülüştüklerini duyuyorum. Evin efendisi değil misin sen, erkek değil misin? Kov keratayı, defolup gitsin. Onu kovarsam öteki de gider.'' İkisi de sustular. Titiros'un evinin önüne gelmişlerdi. Kaptan Mihal durakladı. ''İkisi de içeride mi?'' ''İçeride. Ayrılmaz ki onlar. Oğlan kiliseye gitmek istemedi. Öteki de gelmedi. Yaşamak değil bu benimkisi Mihal.'' Sesi şikayet doluydu. Kaptan Mihal ona gerçekten acıdı. ''Bak Titiros.'' dedi. ''Girip içeri ikisini de tepside oynatacağım. Akılları başlarına gelsin.'' ''Allah'ını seversen sakın ha.'' dedi öğretmen telaşlı. ''Sakın ha, mahvolurum. Daha zamanı değil. Sabret. Ben de sabrediyorum. Görelim bakalım.'' ''Neyi görelim?'' Görelim diye karşılık verdi yeniden öğretmen. Bakışlarını başka yöne çevirdi. Kapıya yaklaştı, tokmağı tuttu çalmak için. Ne o dedi kaptan Mihal, anahtarın yok mu? Yok, vermediler. Gelince çalarsın kapıyı dediler. Kaptan Mihal kapının tokmağını avuçladı, söküp aldı yerinden. Sokağa fırlattı öfkeli. Yarın anahtarın olacak dedi. Ağır adımlarla liman kapısından yana yürüdü. Dükkanda onu kaptan Polixingis bekliyordu. Ayin biter bitmez kiliseden çıkıp buraya gelmişti. Konuşmak istiyordu onunla. Ama söyleyecekleri, açıklamak istedikleri pek karışık şeylerdi. Sandalyesinde rahat oturamıyordu bu yüzden. İkide bir ayağa kalkıyor, dışarı çıkıyor, bir iki volta atıp tekrar dönüyordu düşünceli. Çırak haritoyu yollayıp kahve söyletmişti. Sigaraları birbiri ardından yakıp söndürüyordu. Söze nereden, nasıl başlaması gerektiğini kafasında kuruyordu. nasıl davranmalıydı ki Kaptan Mihal'in tepesi atmasın, heyheyleri tutmasındı. Sever sayardı onu, dostluğunu yitirmek istemezdi. Tersine daha da pekleştirmeye çalışıyordu bu dostluğu. Zaten bunun için karar verip bugün onunla konuşmaya gelmişti. Fesine de siyah bir krep parçası iliştirmişti. Manusaka'nın ölümüne yas tuttuğunu göstermek için. ''Hadi biri Harito, eve kadar bir uzanıver, belki amcan oradadır, çağır da buyursun.'' Daha sözünü bitirmemişti ki Kaptan Mihal kapıda göründü. İstanbul'un düşmesinin, Titiros'un söylevinin içinde harlattığı ateş daha sönmemişti, daha da alevlenmişti üstüne üstlük. Kardeşi Titiros'a anahtar vermemişlerdi, kendi evini eliyle açıp girmesi için. Sabahın beklenmedik misafirini görünce suratı asıldı ama misafirini terslemedi. ''Günaydın Kaptan Poliksingis'' dedi. ''Hoş bulduk Kaptan Mihal.'' Kaptan Mihal başındaki mendili alıp bir yana fırlattı. Meydan yeleğini çıkardı, oturdu. Masadan bir defter alıp yelpazelendi. Susuyorlardı. ''Sıcak'' dedi Kaptan Poliksingis. Sessizliğin ağır bastığını anlamıştı. Öteki yine konuşmadı. Kuşağından tabakasını çıkarıp ağır ağır sigara sarmaya başladı. Bezgindi. Sigara sarma işi hiç bitmeseydi keşke. Kaptan Poliksingis sigarasını yere attı, öksürdü, sandalyesini çekip yaklaştı. ''Kaptan Mihal'' dedi, ''seninle konuşmaya geldim. Dinliyorum.'' ''Eski dostluğumuz adına Kaptan Mihal, sabret ve dinle beni. İşi baştan alacağım, bir iyice anlatayım sana.'' ''Dinliyorum.'' dedi Kaptan Mihal yeniden. ''Kıyısından, kenarından söz etmiştim sana birkaç kez ya, sen hemen alevlenivermiştin. Bitirememiştim sözümü. Ama şimdi bitirmem gerek. Sabret ve iyice dinle.'' ''Dinliyoruz.'' dedik işte, ''bırak tıraşı. Ne söyleyeceksen açık konuş. Açık seçik. Dolambaçlı yollardan vazgeç.'' ''Harito, hadi oğlum, koş da bana şuradan tütün sigara kağıdı alıver.'' dedi Kaptan Poliksingis. Çırağın o an bir halat rodasına yerleşip kulak kesildiğinin farkına varmıştı. Uzaklaşması, yalnız kalmaları gerekti. Harito halat rodasından sarktı keyifsiz, isteneni yapmaya gitti. ''Konuşmaya geldim seninle Kaptan Mihal.'' dedi Poliksingis. Ama gene kekeledi. ''Konuş be birader.'' ''Emine meselesi.'' Kaptan Mihal sandalyeden sıçradı. Kapıya gidip limandan yana baktı. Hiçbir şey görmüyordu. Sadece kapkara, kopkoyu bir bulut. Bulutu yırtan sessiz şimşekler. Sonra duman. Sanki büyük kale yanıyordu alev alev. Yeniden içeri girdi. Gözleri buğulu. Sesi gergin, boğazından boğuk, korkunç duyuldu. ''Uygunsuz sözler bunlar Kaptan Poliksingis'' dedi. ''İyi bilirsin, hoşlanmam. Kara sevdalar, karıca laflar senin işindir, benim değil. Dükkanıma gelmişsin, kovamam seni. Ama bırak bunları da başka şeylerden konuş.'' ''Söyleyeceklerim uygunsuz sözler değil Kaptan Mihal. Başlama gene. Bırak bitireyim. Emine Hristiyan olmak istiyor.'' Kaptan Mihal masanın üstünde duran kabuklu bademi parmaklarının arasına alıp sıktı, tuzla buz etti. Boğulacak gibiydi. ''Frenk olaydın, o da Frenk olurdu. Yahudi olaydın, Yahudi. Ne yapıyorsun sen? Kutsal vaftizi de rezil ettin be.'' ''Hristiyan olmak istiyor. Ben de evleneceğim onunla.'' dedi bir daha Kaptan Poliksingis öfkesini gemleyerek. ''Alacağım onu.'' ''Karı diye ha?'' dedi, masaya yumruğunu indirdi. Kemik kağıt açıcı tuzla buz olmuştu. ''Uğurlu olsun.'' diye devam etti. İçi bulandı. Kusacakmış gibi olduğu yere tükürdü. Kaptan Poliksingis fesini çıkardı. Kafası birden büyümüştü. Fes dar geliyordu. Dizinin üzerinde buruşturdu. Kaptan Mihal'e baktı. Yüzü önce yeşil, sonra kırmızı, sonunda da kapkara olmuştu. Neredeyse boğulacaktı hırsından. ''İstediğin kadar tosla yaban domuzu.'' diye geçirdi aklından. ''İstediğin olmayacak, söktüremeyeceksin. Çatlasan da, patlasan da dediklerimi dinleyeceksin.'' Kaptan Mihal ayağa kalktı, konuğuna artık çek git demek istedi. Ama Kaptan Poliksingis kıpırdamadı, tınmadı. ''Sadıcım olman için sana ricaya geldim Kaptan Mihal.'' ''Ben mi?'' sakalını avuçladı. ''Ben mi? Sakalıma saygım vardır benim. Kepaze edemem onu Kaptan Poliksingis. Sadıçlığı Efendina Kavalina'ya teklif et. O yakışır sana.'' Kaptan Poliksingis yerinden fırladı. Öfkesini denetleyemez olmuştu. Çok ağırdı bu sözler. Fesini yana yıktı. Tuttuğu sandalyeyi bir iki takırdattı döşemede. Kaldırıp indirdi. Çok oldun artık kaptan Mihal diye gürledi. Sen erkeksen biz de erkeğiz. Savaşıp dövüştüysen biz de geri kalmadık. Türk kahvelerine süvari giriyorsan biz de ağ evlerine giriyoruz binici. Seninki kabadayılıksa benimki de kabadayılık. Yüzün gülmez diye canavar mı sandın kendini? Bizimki gülüyorsa kara göz müyüz yani? Sana evleneceğim kadından bahsederken saygılı olman gerek. Kaptan Poliksingis susmuştu ama içindeki şeytan yatışmamıştı. Göğsündeki öfke dinmemişti. Kaptan Mihal'in kanı fokurdayıp dolanıyordu deli gibi. Gözlerini Kaptan Poliksingis'in gözlerine dikmiş dinliyordu. Koca elini kaldırıp ağzını kapamamıştı. Dinliyordu. Dinledikçe de öfkesi alevleneceğine tersine yatışıyordu. Kaptan Poliksingis kemküm ettikçe, eveleyip geveledikçe, yalvarıp yakardıkça, sandalyesini usulcacık çekip kardeş mardeş diye yaltaklandıkça, fesine yas bezi iliştirip karşısına çıktıkça, yağcılık ettikçe, ensesinden kavrayıp dükkandan dışarı atmak, ağır, hakaret dolu sözler söylemek, ''Lan pis zampara, lan alçak rezil, Türk tohumu'' demek geliyordu içinden. Ama şimdi, şu an, onu böyle sert, böyle erkekçe konuşur görünce karşısında, onunla bu koca yiğitle olan eski dostluğu, eski kardeşlik duyguları depreşiyordu. Geçmişin anıları canlanıyordu. Nasıl da saldırırdı Osmanlı ordularının üstüne, ardına bakmadan, peşinden yardıma gelen var mı acep diye aldırmadan. Benzemezlerdi birbirlerine ama gene de dost olmuştu onunla, takdirkârıydı. Sen demişti bir gün ona Poliksingis, Girit'i böğre böğre kurtaracaksın, bense türkü söyleye söyleye. Ama savaşlar, boğuşmalar bitince yolları ayrılırdı. Kaptan Mihal ondan uzak durur, sıkı fıkı olmak istemezdi. Köprü taşı derdi ona, farfara, karagöz. Ama bakındı şimdi, kendisine kafa tutuyordu işte, direniyordu. Eski savaş günleri tazelendi içinde Kaptan Mihal'in. Eski dostlukları depreşti. Elini uzatıp iki parmağıyla Kaptan Poliksingis'in meydan yeleğinden tuttu. Kaptan Poliksingis dedi, yiğit delikanlısın sen, biliyorum, mert adamsın. Hadi yolun açık olsun, seninle dalaşmak istemem. Ben de istemem Kaptan Mihal dedi Poliksingis, ama öyle anlar oluyor ki canımı burnuma getiriyorsun. Hadi güle güle diye yineledi Kaptan Mihal, yumuşak ıslık çalar gibi. İki parmağıyla tuttuğu meydan yeleğinden çekip kapıya doğru götürdü. Yani beni defliyorsun dedi Kaptan Poliksingis, direndi, gitmek istemiyordu. Söylemeye vakit bulamadığı bir söz dudaklarını yakıyordu. Bir sözüm daha var sana kaptan dedi. Yoksa gitmem buradan. Söyle, çabuk ol. Emine yolladı beni buraya. Emine kendisi. Bize onur verip sadıçlığımı kabul edesin diye. Kendisi mi dedi Kaptan Mihal. Sustu. Kadının adını ağzına almaktan tiksiniyordu. Şimdi karşısındakinin meydan yeleğini tüm avucuyla kavramıştı. Birden sesi boğuklaşmıştı. Yeter, yeter dedim sana. Tek bir söz daha istemem. Dükkanın kapısına gelmişlerdi. İnşallah bir gün pişman olursun Kaptan Mihal dedi Kaptan Poliksingis ellerini gökyüzüne açarak. O an gökyüzü güneş ışınlarının sıcaklığında süt beyaz kesilmişti. Büyük kalelilerin kapılarını sürgüleyip akşam yemeğine oturdukları sırada tombulca bir hanımcık şemsiyesi açık keklik gibi sekerek gelip Nuri Beylerin yeşil kapısını çaldı. Kapının ardında bekleyen Arap dadı hemencecik kapıyı açtı, geleni içeri aldı. Emine iyileşmemiş olacak dediler fukaraplolar kapıdaki deliklerinin ardından. Hamide Molla'yı çağırdılar demek hastaya. Avluda Arap dadı önde, konuk arkada yürüdüler içeri doğru. Sadık dadı bu akşam neşeliydi, sekiyordu. Bahçede kimsecikler yoktu. Kapıcı Arap çiftlikteydi. Yaralı efendisine hizmet ediyordu gece gündüz. Kırmızı yeşil camlı fener de yakılmamıştı. Karanlıktı. Çiçekli bahçe mis kokuyordu. Arap dadı sevincinden uçuyordu. Hanımı gerçek aydınlığa, gerçek ışığa kavuşmuştu. Hristiyan olacak, o da günün birinde cennete girecekti. Merhametli Tanrı göz yumar da kendisinin de girmesine izin verirse cennete, hizmet edecekti o zaman hanımına sonsuza dek. Konuk hanımcık peçesini, feracesini, şemsiyesini kanepeye attı. Kaptan Poliksingis çıktı ortaya. ''Hanımım yukarıda, seni bekliyor sabırsız kaptanım.'' dedi Arap dadı. ''Sana bir şey söyleyecekmiş, gülmekten kırılacakmışsın.'' Dadı kaptana baktı. Şaşırmıştı. Bu akşam keyfi yerinde değildi besbelli. Başka akşamlar üzerinden hanım giysilerini atınca güler, şakalaşırdı kendisiyle. Bazen ipek bir çember, bazen işlemeli terlikler, bir kutu lokum ya da kurabiye olurdu elinde. Bu akşam armağan da getirmemişti ona. Ağzına kilit vurmuştu. Suratından düşen bin parça oluyordu. Merdivenleri ağır ağır çıktı. Oysa başka akşamlar dörder dörder atlardı basamakları. Burnuna çalınan mis kokusu çizgisini izleyerek Emine'nin odasına yöneldi. Emine onun ayak seslerini tanıdı. Mindere uzanmıştı yarı çıplak. Çok sıcaktı hava. Bahçeye bakan pencereyi açmıştı serin hava girsin diye. Kaptanı bekliyordu. Emine bu akşam sinirliydi, huzursuzdu. Minderin üzerinde duramıyordu. Ara sıra gülümsüyor, iç geçiriyor, bekliyordu. Kafasındaki bir düşünce onu rahatsız ediyordu. Kaptan Mihal bu korkunç yaban domuzu acaba ne yanıt verecekti? Bir başka düşünce ise onu güldürdü. Nuri Bey'in başına gelenler. Mustafa Baba gelmişti bu sabah üzgün. Anlatmıştı Emine'ye durumu. Artık erkekten sayılmazdı. Baba açıkça söylemişti bunu. Evet, sakalı bıyığı olacaktı. İsterse eğer kılları da olacaktı. Ama erkek olamayacaktı. Hayır, bu olanaksızdı. Budanmıştı fukara. Nuri iken Nuriye olup gitmişti. Emine kendini tutamamış gülümsemişti. Mustafa Baba demişti. Zamanla kılları dökülür, sesi incelir mi dersin kadınlarınki gibi? Memeleri kabarır mı dersin? Olabilir diye karşılık vermişti ihtiyar. Emine'nin gülmesi tuhafına gitmişti. Olabilir olmasına ama kadın da olamaz. Hey gidi koca Nuri Bey, hovarda, zampara, Türklüğün aslanı, bu hallere mi düşecektin demişti Emine. Demek ne erkek ne de kadın, ne doğurtacak ne doğuracak, yani katır bir tamam. Gülmüştü yeniden. Mustafa Baba ona bakmıştı korkular geçirerek. Heybesini omuzlayıp çıkmıştı odadan. Avluda yürürken eğilip tüh tüh tüh diye 3 kez koltuk altlarına tükürmüştü. Kaptan Poliksingiz şimdi Emine'nin karşısında duruyordu. ''Hoş geldin kaptanım benim, akşam yıldızım.'' dedi ve nemli, mis kokulu kucağını açtı. ''Seni 4 gözle bekliyordum bu akşam. Öyle bir haberim var ki gülmekten katılacaksın.'' ''Benim de sana bir haberim var.'' dedi Poliksingiz. Emine'nin yamacına uzandı, kucakladı. Açık koltuk altlarını kokladı derin derin, uzun uzun. Kadının o sıcak, o mis kokulu bedeninin eridiğini, duman olup kendi içine sızdığını sandı. Birden tüm dertlerini, gailelerini unutuverdi. Şimdi artık dünya yoktu onun için. Çok ağırdı, çok okkalıydı. Kadın daha fazla onu üstünde tutamadı. Boğulacaktı. Başını tutup kaldırdı. Güçlü, yumuşak. ''Önce senin haberini öğrenmek istiyorum.'' dedi. Demin içeri girdiğinde suratından düşen bin parçaydı. Kabul etmedi mi yoksa? Erkek kadının gövdesinden kendi gövdesini ayırdı. Dünya yeniden gözleri önünde kuruldu. Dertler, gaileler yeniden üşüştüler. ''Etmedi.'' ''Geberesice yaban domuzu. Niye dersin? Neden?'' ''Nedenini söylemiyor. Tanrı'yı görüp de korkmayan olur mu? Koca defteri parça parça etti. Meydan yeleğimi avuçlayıp beni dükkandan dışarı atmaya kalkıştı. Ama benim de heyheylerim tuttu hani. Bir güzel okudum ben de kendisine. Bir sana bir bana. Zırnık bağışlamadım.'' ''Yetmez, yetmez.'' diye bastı yaygarayı Emine, pembe tabanlarını yere vurarak. ''Öldürmeliydin onu kaptan, gebertmeliydin. Yetmez bu yaptığın.'' Kaptan Poliksingiz ürperdi. ''Öldürmeli miydim?'' dedi. ''Evet, evet, gebertmeliydin. Erkek ona derim ben. Ağır bir söz söylediler mi, sözle karşılık verilmez. Karıların işi bu. Erkek dediğin çeker vurur.'' ''Kaptan Mihali öyle mi?'' ''Allah mı o haşa huzurdan? Canavar mı da korkuyorsun böyle? Utanma yok mu sende hiç?'' Çekip geceliğini yırttı öfkeli, boynundan karnı hizasına dek. Kandilin şavkında dipdiri memeleri çıktı ortaya. Memelerin kavşağında boncuk boncuk ter damlaları belirmişti. ''Nah işte böyle, yukarıdan aşağıya yırtıp parçalamayı nasip et bana ulu tanrım.'' diye mırıldandı. Sonra da birden ağlamaya başladı. Kaptan Poliksingiz şaşırmıştı. Kucaklamak, avutmak istedi ama Emine kollarını uzatıp direniyordu. Sokmuyordu onu yanına. Köşeye büzülmüş, çöreklenmişti canavar yavrusu gibi. Artık ağlamıyordu. Kupkuru, renksiz bir gülme almıştı şimdi onu. Sarsılıyordu. ''Kaptan'' dedi ufacık yumruğunu inatla duvara vurarak. ''Kaptan Polixingis, bir gün Kaptan Mihal iki parmağını kadehe sokup çat diye ikiye ayırmıştı da Nuri Bey bunu yapamamıştı. İşte o gün nefret ettim Nuri Bey'den. Dikkat et, senden de nefret etmeyeyim. Beni kucaklayacak erin eşi menendi olmamalı şu dünyada.'' ''İstemiyorum. Yapamazsın zaten.'' İstemiyorum dedi bir daha Polixingis ayağını döşemeye vurup. Yüzü sertleşmişti. Bakışları bıçak gibi Emine'ye saplanmıştı. İstemiyorum. Kadın onun öfkeli haline baktı, sevindi. Kaptan Polixingis'in terli erkek gövdesinden ağır bir koku yayıldı. Emine'nin burun delikleri kıpırdadı sevinçli. Kaptanım benim dedi. Aşığım, vur ayağını, tepin, küplere bin. Böyle hoşuma gidiyorsun. Kollarını açtı. Emine'nin koynunda Kaptan Polixingis'le birlikte tüm dünyada göçüp gitti. Gözleri baygın, saçları terden sırılsıklam kadının koynundan kalktığında denizin karanlık diplerinden nefesi kesilmiş durumda yüze çıkmış gibiydi Kaptan Polixingis. ''Sevgilim benim, kocam, beyim, yiğidim'' diye gurulduyordu Emine. Erkeğin kıllı kalçalarını okşuyordu, rahatlamış. Kaptan Polixingis sırtını duvara verip uzanmıştı. Gözleri yarı kapalıydı. Sonsuz mutluydu. Karşısındaki kadını seyrediyordu. Kentin sayıklamalarını dinliyordu. Köpeklerin havlamasını, uzaklardan gelen aşık delikanlıların söylediği türküleri. Bakışlarıyla kendisini okşayan Emine'yi seyrediyordu kirpiklerinin aralıklarından. Şu fani dünyada kadından daha büyük nimet olamaz diye geçiriyordu aklından. Böylece öpücüklere, okşamalara, sevişmelere kanmış, doymuş, kendini pek hoşnut hissediyordu. Hoşnuttu Tanrı'nın kendisini erkek, karşısındakini de kadın yarattığından. Emine'nin göğüsleri, ağzı, karnı kusursuzdu. Tanrı böyle istemişti. Kendi göğsü, ağzı ve karnıyla denkti. Uyuşmuştu bir tamam. Gülümsedi hoşnut. Kadının sağlam, diri kollarını okşadı. ''Eminem'' dedi, ''üzme cancağızını, kendimize bir başka sadıç buluruz. Yalnız dinimiz üzerine sana verdiğim öğütleri sakın unutma, papaz da soracak zaten, doğru karşılık vermelisin.'' ''Merak etme kocacığım'' dedi Çerkes kızı kıkırdayarak, ''dininizin tüm kurallarını biliyorum, avucumun içinde, sor da bak.'' Kaptan Polixingis gülümsedi. ''Madem öyle, şimdi ben Papa Manol olacağım, sen de Hristiyanlığı kabul edip vaftiz edilecek Müslüman kadını. Gülme öyle, aklını başına topla. Ben soracağım, sen de karşılık vereceksin.'' ''Aklım başımda, sor. Ama bir yandan bırak seni okşayayım. Var mı bir zararı?'' ''Yok, yok bir zararı, okşa. Bir yandan da sorularıma kulak ver. Tanrı'ya inanır mısın?'' ''İnanır ve ululuğuna taparım. Tanrı bir midir?'' O işte burada çuvalladık. Hem bir hem üç. Baba, oğul, Ruhul Kudüs. Baba yaman bir ihtiyar, aksakallı, dipdiri. Ayaklarının altında buluttan bir iskemle var. Basmış iskemleye. Oğul pespembe yanaklı, güzel delikanlı. Sarı bıyıkları var seninkiler gibi. Saçları da ortadan ayrılmış. Ama fesi yok başında. Elinde bir de top var. Top değil Emine, dünya o elinde tuttu. Aynı şey... Başlarının üstünde bir güvercin var, kanatlarını açmış, takla atan cinsinden. Güvercin değil Emine, kaç kez söyledim sana, Ruhul Kudüs o. Bizim memlekette onlara güvercin deriz. Peki peki öyle olsun, gelelim daha aşağılara. Üç gibi görünürler ama değil, tek. Pek aklım yatmıyor bu işe Kaptan Polixingis, kusura bakma. Dinim aşkı için, doğrusunu istersen benim de pek aklım yatmıyor Eminem. Ama zarar yok, yeter ki inanasın, inanıyor musun? ''İnanıyorum elbet, kaç kez söyledim sana.''